Ayrım 5.
Yaklaşan mutlak ölümden çok eksik bir adam olarak öleceğim ve cennete gidemeyeceğim için kaygılanıyordum. Organları tam olmayan biri cennete nasıl girebilirdi ki? Onca hayhuy arasında kendime bir organ bulma işini ihmal etmiştim. Bir an en yakınımdaki insanın, yani kapıdaki vahşi Türk'ün organını koparıp almayı ve böylece cenneti garantilemeyi düşündüm. Ama adam öylesine iri yarı ve kuvvetliydi ki onun organını almaya çalışırken iri pençeleri arasında parçalanmak ve mevcut organlarımı da kaybetmek ihtimali yüksekti. Belki de benim durumumda olmayan kişiler bu işi niye bu kadar büyüttüğümü, neden bu kadar önemsediğimi anlayamazlar. Çünkü onların tuzu kurudur, bütün organları yerli yerindedir. Böyle şeyler ancak eksiklik durumunda ortaya çıkar. Yahudi ve Hristiyan milletinin eski ahit ve yeni ahit adını verdikleri kutsal kitaplar bile bu işle ilgilidir. Çünkü çocukluğumda Venedikli hocanın ter döktürerek öğretmiş olduğu Latince lügatında ahit kelimesi testamentum olarak yer alır. Eski ahite vetus testamentum, yeni ahite ise novum testamentum derler. Testamentum kelimesi kadim bir geleneğe dayanarak erkek husyesinin adı olan testis kelimesinden türemiştir. Bu şaşırtıcı bağlantıyı kurmam kolay olmadı. Ben de yıllarca merak edip erkek yumurtası ile kutsal kitapların ne gibi bir ilişkisi olabilir diye uzun uzun düşündüm. Ama epey araştırdıktan sonra gerçeği buldum. Kadim çağlarda Kudüs yöresinde yaşayan erkekler savaşa gidecekleri zaman bir daire olurlar ve birbirlerinin husyelerini tutarak yemin ederlermiş. İnsan bedeninin en duyarlı organı üzerine edilen yemin herhalde akıldan çıkmayacağı için bu gelenekten testament, yani testis üzerine edilen yemin kelimesi türemiş. Kutsal kitaplara da bu yeminin adını uygun görmüşler. Hem bizim Zekeriya sofrası dediğimiz şey de zeker, yani erkek organından türememiş miydi? Zekeri bereket karşılığı kullanmıyor muyduk? Bunları bilmek iyiydi, hoştu ama kafamın içindeki bunca bilginin bana o anda hiçbir yararı olmuyordu işte. Keşke bilgim daha az olsaydı da kapıdaki vahşi Türk'le bahşedebilecek puzzle'lara sahip olsaydım. Cenneti garantilemek için tek güvenebileceğim şey bir yolunu bulup Safiye ile görüşmek ve Safiye'nin Türk'ü kandırmasını sağlamaktı. Artık uyku ilacı mı verirdi, zehir mi bilmem. Ama Safiye için bu kaba köylünün aklını başından alıvermek, kızılcık şerbeti içmek kadar kolay, zevkli ve çabuk bir uğraş olsa gerekti. Kapıyı uzun süre vurduktan sonra Türk'ün dikkatini çekebildim ve onun ''Ne var, niye rahat durmuyorsun?'' diye seslendiğini duydum. Bunun üzerine demir kapının dibinden fısıldayarak sarayda çok güzel bir cariyem olduğunu, eğer ona haber verir ve benimle görüştürürse kendisinin de memnun edileceğini söyledim. Uzun uzun Safiye'nin güzelliğini, gençliğini, kıvraklığını övdüm ve sonunda Türk'ün içini gıcıklamayı başardım. İyice anlaması için adını birkaç kez tekrarladım. Ona nasıl ulaşacağını anlattım. Sonra ortalık sessizliğe gömüldü. Padişah hücredeydi, bende. Kaderimiz birleşmiş, ikimiz de sarayın mahkumu olmuştuk. Uzaklardan müezzinlerin okuduğu yanık ezanı Muhammed'i sesleri geliyordu. Kıblenin yönünü kestirmeye çalışarak akşam namazımı kıldım. Secdeye vardım ve ateş gibi yanan alnımı soğuk taşlara dayadım. Sonra hem Allah'a yalvarmak hem de biraz teselli bulabilmek için yüksek sesle Yasin-i Şerif okumaya koyuldum. Okudukça ruhuma bir huzur yayılıyordu ve Arapça kutsal sözlere eşlik eden ilahi ezgilerle şifa buluyordum. Tam uhrevi aleme dalmış giderken kapının açıldığını fark ettim. Dışarıdaki koridor loştu ve ben orada kimin durduğunu göremiyordum. Acaba Safiye mi gelmişti, yoksa çingene cellat ve yamakları mı? Gelen her kimse içeri girmek için acele etmiyordu. Kapıya doğru ilerlememle birlikte insanın gözlerini kamaştıracak bir mucize görmem bir oldu. Valide Sultan Hazretleri bütün azametiyle durmuş bana bakmaktaydı. Şaşkınlığımdan ne yapacağımı şaşırdım. İnsanın yüreğini delip geçen küçük gözlerindeki sivri bakışlara daha fazla dayanamadım. Ve kendimi yere atıp başımı sert ve soğuk taşlara vurmaya başladım. Bir yandan da ne olduğunu tam anlamadığım karma karışık lisanlarda dil döküyor ve onun gibi muhteşem bir devlatlı yanında benim nasıl bir böcek, bir adi köle, yaşaması bile zararlı bir mahluk olduğumu anlatıp duruyordum. Sözlerin bir kısmı İtalyanca olarak dökülüyordu ağzımdan. Bir kısmı Arapça, bir kısmı saray lisanı olan Osmanlıca. Valide Sultan ayağını kafamın üstüne koysun ve taşlara bastıra bastıra bir böcek gibi beni essin istiyordum. Neden sonra büyük validenin bir şeyler söyleyip durduğunu fark ettim. Ayağa kalkmamı istiyordu. Doğrulup el kavuşturdum, başımı önüme eğip sustum. Büyük valide uzun bir süre beni esaslıca süzdü. Konuşmadan dikkatli inceledi. Besbelli ki bir karara varmaya çalışıyordu. Ben ölü olarak mı daha çok işine yarardım, sağ olarak mı? Bu zindanda çingene cellada boğdurulup atılmam mı daha doğruydu, yoksa dışarı çıkıp büyük valide hakkındaki söylentileri durduracak davranışlarda bulunmam mı? Neden sonra "Aa" dediğini duydum. Bir şeyler geldi kulağıma. Kötü şeyler, tehlikeli, cüretli sözler. Önce kızdım. Ama Safiye kulumun gelip yalvarması ve gözlerinden inci gibi yaş dökmesi üzerine araştırdım. Ve senin gibi sadık bir kulumun bu zindanda haksız yere helak olmasına gönlüm razı gelmedi. Kılına bir zarar erişmesin diye buraya inmeye karar verdim. Büyük valide devam edip bir şeyler daha söylüyordu ama ben artık onu duymuyordum. Başım omuzlarımın üzerinde kalabilecekti ve imparatorluk ailesine bağlılığımı bildirmem için bana bir fırsat daha veriliyordu. Büyük validenin önünde secdeye kapanıp, Allah benim ömrümden alıp size versin devletnum diyebildim. Canımı yolunuza feda edeceğim gün benim için vuslat günü olacaktır. Emredin kendi yüreğimi sökeyim, emredin kendi dilimi koparayım. Tek benim sadakatimden emin olun. Büyük valide zaten bundan emin olduğunu söyledi ve geldiği gibi sessizce çıkıp gitti. Beni can evimden vurmuş ve yüce gönüllülüğü sayesinde kendisi için gözünü kırpmadan can verebilecek olan bir köle kazanmıştı. Bir süre hücreden çıkmadım ve durumdan bir şey anlamayan Türk'ün şaşkın bakışları altında önce kurtuluşuma sonra da büyük validenin aziz atalarını üç kulhullah bir elham okudum. Gerçi bu atalar Müslüman değil, Venedikli Hristiyandılar ama yine de duanın dua olduğunu ve onların ruhuna kavuşacağını tahmin ediyordum. Beni hücreden almaya gelmiş olan sadık kulum Safiye'ye dayanarak daireme giderken içim minnet ve şükranla doluydu. Onun omzuna sarılıp ağlamak istiyordum. İmparatorluğun en şişman kadını. Efendimin talihsizliği doğumuyla başlamış olmalıydı. Çünkü dünyanın belki de en zalim hükümdarının küçük kardeşi olarak doğmak bahtsızlığına uğramıştı. Tahta geçen herkesin kardeşlerini boğdurduğu bu dünyanın ne mene bir yer olduğunu anlamaya fırsat bulamadan neredeyse saray celladının elinde can verecekti. Ağabeyi tahta geçer geçmez bir gece sabaha karşı tatlı uykusundan uyandırılıp, fısıldaşan ve direklerin arkasından saklanıp bakan adamlar arasında büyük odaya götürülmüş ve orada kardeşlerinin boğazlarına kement geçirilerek boğulmalarını gördükten sonra ip kendi boğazına atılmış ve bu dünya ile öteki dünya arasında sallanma noktasına geldiği anda maharetli ve kudretli anası tarafından kurtarılmıştı. Tekrar yatağına götürülürken zangır zangır titriyor ve gözünün önünde bir uykudan başka bir uykuya geçen kardeşlerinin morarmış suratlarını kovmak ister gibi çırpınıp duruyor. Acıyan boğazının çıkarabildiği son çığlıklarla Harem-i Hümayun'daki dehşet dolu yüreklere cehennem korkuları salıyordu. O gece gözlerine yerleşen dehşet dolu bakış bir daha hiç silinmedi. Ve arada bir gözlerini belerterek bir noktaya sabitleştiğini görenler, ürpererek o küçük çocuğun ölümden kurtuluş gecesinin korkusunu yeniden yaşar oldular. Sabah iki küçük ceset, iki küçücük tabuta konarak Susmuşlar Mahallesi'ne götürüldüğünde, şehzade kafes arkasına kapatılmış ve yıllarca dışarı bir adım bile atmayacağı hapishanesinde her an gelecek celladı bekleyerek çile doldurma dönemine başlamıştı. Günlerce ateşler içinde yattı. Öldürülen kardeşlerinin adını sayıklıyor, kendisini boğan celladan kurtulabilmek için küçük ayaklarıyla tekmeler sallıyor, gerçekten de boğazına geçen ilmek sıkmaya başlamış gibi nefes alamayarak tıkanıyor ve kıpkırmızı kesilerek ölümün sınırlarında dolaşıyordu. Ender olarak ayıldığı zamanlarda da çevresine boş boş bakıyor, kimseyi tanımıyor, kendisine söylenen sözleri anlamıyordu. Anası çocuğu kurtarmak için her yolu denedi. Nefesi kuvvetli hocalar gelip şehzadeyi okuyup üflediler, cerrahlar kan aldılar, sırtına kupa çektiler, küçük gövdesini kâfuru ile ovdular ama ne yaptılarsa kâr etmedi. Ve küçük şehzade ateşi hastalığı geçip kendine geldikten sonra da konuşmayan, sık sık titreme nöbetleri geçiren, korku dolu bakışlarını duvarda bir noktaya dikip saatlerce bakan ve sinek uçsa korkarak havalara sıçrayan bir hasta oldu çıktı. Kendisini şehzade olarak iyi yetiştirmeye çalışan, binbir türlü fenle ve bilgiyle donatmaya uğraşan hocalarının sözlerini duymazdı bile. Ona Arabi, Farisi, Yunani dillerini öğretmeye çalışan hocalarının yüzüne bile bakmaz, kulağı odanın kapısından gelecek seslere dikilmiş durumda oturur dururdu. Bu sıralarda Cennet Mekan ağabeyi, imparatorluğun gördüğü en büyük şiddeti uygulayarak, baş üstünde baş bırakmamaya yemin etmişçesine ortalığa dehşet saçıyordu. İnsan canının tavuk kadar değerinin kalmadığı bu yıllar boyunca, genç şehzade gece ve gündüzlerinin her saniyesini, çocukluğunda kendisini alıp boğmaya götürmüş olan celladın ayak seslerini beklemekle geçirdi. Ve her saniye ölüp her saniye yeniden dirildi. Aklında ölmek ya da yaşamak dışında hiçbir şey yoktu. Bu yüzden hiçbir bilgiye, hiçbir hünere ve zevke değer vermedi. Çünkü onu hayata bağlayacak olan her şey bir saniye sonra sonsuza kadar yarım kalabilirdi. Böylece yıllar geçtikçe sararmış benzi ve korku dolu gözleriyle yaşayan bir ölüye, öteki dünyaya açılan kapının ağzında bekleyen bir hayalete dönüşerek çile doldurdu. Herkes bir ölüm görür. Zavallı şehzade ise binlerce kez ölümü yaşamıştı. Delikanlılık çağına geldiğinde artık onun tamamen iyileşip normal bir insan olmasından umudu kesen ve Venedik'ten Hindistan'a kadar 7 iklim 4 bucaktan toplanmış doktorların öğüdünü uyan büyük valide, hiç olmazsa saltanatı devam ettirecek bir döl almak umuduyla koynuna dünya güzeli cariyeler sokmaya başladı. Ne var ki korkulan şey oldu ve şehzadenin kadın kısmına da en ufak bir ilgi duymadığı anlaşıldı. Çocukluk kabuslarında boğazına kemer atan cellat, içinde yaşama dair ne kırıntı varsa kazıyıp almıştı sanki. Ne işvebaz Çerkez kızları, çıplak bedenlerini saran saydam tüllerle şehzadeye belini kuvvetlendirici şuruplar sunuyor, binbir çıldırtıcı hileye başvurarak onun içini gıcıklamaya çalışıyorlardı. Ama şehzade onları sanki odadaki bakır mangala ya da köşeye atılmış erguvan kaftana bakar gibi bomboş gözlerle seyretmekle yetiniyordu. İstanbul'un namlı büyücüleri şehzadenin bağlanmış düğümünü çözmek için olmadık büyüler denediler, muskalar yazdılar. Hatta daha önce yapılmış bir büyü varsa bozulsun diye odasına kurt kıçı sakladılar ama hiçbirinin faydası görülmedi. Eski yazmalardaki esrarlı çarelere bile umut bağlayan Valide Sultan yeni doğmuş bir serçe yavrusu buldurdu. Bu yavru şafak vakti arı kovanına bırakılarak bütün arılara sokturuldu ve sonra serçe yavrusunun yaralı berili şişmiş gövdesi ezilerek macun yapılıp şehzademizin kutlu zekerine melhem olarak sürüldü. Ne var ki bütün bunlar şehzademizin daha da korkup ürkekleşmesinden başka bir işe yaramadı. Bütün çareleri deneyip umutsuzluğa düşen büyük valide, belki şehzadesinin nefsi uyanır diye İstanbul'un namlı civanlarından kız gibi zülüflü oğlanlar toplayıp onun yatağına soktu. Kız Yusuf'tan tuttuğu Benli Ali'ye, altın topa kadar baldırına hiz damgası yemiş ve defteri hizana kaydolmuş ne kadar yüzüne bakmaya kıyılmayan, akıllara durgunluk veren yakıcı güzel varsa toplanım şehzadeye sunuldu. Bunlar şeytanı dinden çıkaracak rakslarla ve binbir göz alıcı hünerle fır döndüler. Ama hemen anlaşıldı ki şehzadenin bu tarakta da hiçbir bezi yoktu. Kutlu ağabeylerinin oğlan seven ve kadınlara yaklaşmayan tabiatından da hiçbir şey almamış. Bunun üzerine şehzadeden umut kesen Valide Sultan Hazretleri bu işle bir daha ilgilenmedi. Şehzadenin bütün bağlarını kopararak azgın bir boğaya dönmesi ve imparatorluğun en kuytu köşelerinden seçilip getirilmiş kızlarla yetinmeyerek çevrede krallıkların hediye gönderdiği kızları da haremine katması, tahta geçtikten sonra bir gece ansızın baş gösteren şehvet kriziyle ortaya çıkacaktı. Bu olay başta anası olmak üzere herkesi hayretten hayrete düşürecek ve saray halkının nihayet Osmanlı horozu öttü diye düğün bayram yapmasına yol açacaktı. Firaşa nail olan kızların anlattığına göre böyle bir yedi bela görülmemişti. Hücrede tek başına geçirdiği günlerin acısını çıkarır gibi 3-4 cariyeyi birden kadın yapıyor, Kuzey Afrika'dan gelmiş esmer ve ateşli cariyenin üstüne Kafkasyalıyı sararak kekik kokan dağların havasını alıyor, onu bırakır bırakmaz da soğukluk yerine Fransız kızının duru beyaz, mermere benzeyen teninde gönlünü ferahlatıyor, baharatlı kuzu dolmasının üstüne kar şerbeti içmiş gibi oluyordu. Sarayı dolduran yüzlerce cariye, efendimize yetmiyor ve hep değişiklik istiyordu ki bu merakı onu imparatorluğun en şişman kadının bulma inadına kadar götürdü. Padişah işi gücü bırakmış, kendi mülkünün, belki de dünyanın en şişman kadınını bulmaya merak sardırmıştı. Valilere nameler yazılıyor, büyük şehirlere haberler gönderiliyor ve bulunan şişman kadınlar payitahtta kontrolden geçiriliyordu. Rumeli'nden Arabistan'a kadar her köşeden şişman kadın yağıyordu. Ama bu her bir bacağı fil gibi olan iri kadınlar padişahı bir türlü hoşnut edemiyordu. Sonunda aradığı gene kendi payitahtında, İstanbul'da bulundu ve bir sabah saraya getirilip padişaha takdim edilen Ermeni kadının akıllara durgunluk veren şişmanlığı karşısında herkesin dili tutulup lalü epkem kala kaldı. Kadıncağız yürüyemediği için tahtirevanla taşınıyor ama bu kuvvete 4 levent bulunamadığından pazusuna güvenen 8-10 levent nöbetleşe getiriyorlardı. Kadını bir bütün olarak görmek imkansız olduğundan her bir yerine ayrı ayrı bakıyordunuz. Sanki esvabının altına bir sürü koyun, dana, buzağa sokulmuştu ve her biri kıpır kıpır ediyordu. Kadıncağız natırlar tarafından göbek taşını ancak sığdırılarak Arap sabunlarıyla yıkandı, paklandı, misk yağıyla ovuldu ve yıllarca kıpırdamadan yatacağı yatağına taşındı. Tabiatıyla o padişaha gidemeyeceği için padişah onun odasına geldi ve gördüğü manzara karşısında neredeyse dili tutularak o kadına benzemeyen ama kadının derin karanlıklarını olağanüstü gövdesinde taşıyan varlığa sokuldu ve onun içinde kayboldu gitti. O günden sonra da dünya güzeli dal gibi genç kızlar ilgisini çekmez oldu. Her gece sabırsızlıkla aşık olduğu biricik kadının yanına gidiyor, doğumun tersi bir ölüm duygusuyla sevgilisinin bütün saltanatı sığdıracak kadar geniş ve bağışlayıcı olan rahmine sığınıyordu. Orada her gece ölüp her sabah yeniden doğmanın sihirli zevkini bulmuştu. Padişah Efendimizin gözdesi bütün gününü kalkamadığı yatağında önüne getirilen türlü yiyecekleri tüketerek ve akşam gelecek olan efendisini bekleyerek geçiriyordu. Gün boyunca koyun butları, nar gibi kızarmış tavuklar, Hicaz mühliyesi, piruhi, at kestanesi sarması, iç baklalı enginar dolmaları, sandal safaları, doldurulmuş bamyaların dizildiği patlıcan kebapları, katmerler, helatiyeler, tepsi tepsi güllaçlar, ciğerli ve kuş üzümlü iç pilavlar, her cins meyveden yapılan hoşaflar, amber bars ve limonlu menekşe şerbetleri yatağına getiriliyor ve yeni mahbube büyük bir hızla hepsini tüketerek boş tepsileri geri gönderiyordu. Geceleri padişah efendimizle meşgul olduğu için yiyemiyordu. Ama gün boyunca yedikleri insan hafsalasının alamayacağı ve halk arasında ağızdan ağza efsane olarak anlatılan bir mertebeye ulaşmıştı. Osmanlı mülkü böyle bir şey görmüş değildi. Bir kenara atılıp yüzlerine bakılmayan cariyeler ne yapacaklarını şaşırıp padişahın sevdiği gibi şişman olmaya karar verdiler. Ama gece gündüz kusana kadar yedikleri, boğazlarından aşağı ballı bademler ittikleri halde Ermeni sevgilinin beyaz ve haşmetli kolunun kalınlığına bile varmayı başaramadılar. Harem dairesi iniltilerle, ağlayışlarla doldu. Umutsuzluğa kapılıp padişah efendilerinin hasretinden ölüm şerbetini içenler, canına kıyanlar da oldu. Ama Efendimiz bunların hiçbirinin farkına varmadan kendisini bıngıl bıngıl et yığınlarıyla çevrelenmiş, sıcak, nemli ve karanlık bir rahme gömmeye devam etti. Yeni sevgili ortaya çıktığından beri sakinleşmiş ve ömrümde ilk defa delirtici korkuları azalmıştı. İmparator ve imparatorluk mutluydu. Padişahım çok yaşa. Aslına bakarsanız kafes arkasındaki hücresinde gece gündüz her saniye ölüm bekleyerek çile dolduran şehzadenin mutluluk dönemi bir Şubat gecesi kudretli ve zalim ağabeyinin aniden ölümüyle başlamıştı. Ama genç şehzadeyi buna inandırmak güç olmuştu. Baygınlık nöbetleriyle, sayıklamalarla, sinir buhranlarıyla geçen yaşamına düşen bu ani yıldırım az kaldı şehzadenin yarım aklını da kaçırmasına neden olacaktı. Valide Sultan'ın gönderdiği kapı ağası yatsı namazından epey sonra kafes arkasına girdiğinde şehzade çocukluğundaki o meşhum günü hatırlamış ve ömrü boyunca beklediği ölüm anının geldiğini sanarak iki eliyle boynunu kapayıp müthiş bir çığlık atmıştı. Kapı ağası diller döküyor ve ağabeyinin ölümünü anlatmak istiyordu. Ama şehzadenin hiçbir şey duyacak hali kalmamış, boyuna bağırıyor, kendisini oradan oraya atıyor, annesinden yardım istiyordu. Çaresiz kalan kapı ağası durumu Valide Sultan'a aktardı. Hücreye gelen anası boynuna sarılıp hüngür hüngür ağlayan ve kendisini korumasını isteyen oğlunun başını okşayarak yavaş yavaş ağabeyinin ölümünü anlatmaya koyuldu. Şehzade biraz yatışıp annesinin ne dediğini anladığı zaman bile duyduklarına inanamadı. Herkesin bir olup kendisine hile yaptığını ve boğmak için büyük odaya götüreceğini iman etmişti. 3 yaşındayken oğlunu celladın kemendinden kurtarmış olan annesi bile kendisini korumuyordu artık. O boylu poslu, levent endamlı, bir kılıç vuruşuyla koca merkebi ikiye bölen zalim mi zalim, gaddar mı gaddar ağabeyinin ölmesine imkan var mıydı ki kendisini bu kuyruklu yalanı inandırmaya çalışıyorlardı. Ağabeyinin ölüsünü gözleriyle görmesi için büyük odaya götürmek istediklerinde kapılara sarılıp direndi, ağladı, bağırdı, yalvardı ve gitmedi. Sonunda çareyi zorla götürmekte buldular. Eline ayağına sarılan leventler şehzadeyi sürükleye sürükleye büyük odaya soktular. 3 yaşından sonra hayalinde her gün yaşadığı sahne şimdi ikinci kez tekrarlanıyordu. Büyük odanın ortasında birisi yatıyordu, yüzü tülbentle örtülmüştü. Annesi yaklaşıp tülbenti açmasını istemişti ondan. "Açamam!" diye haykırmıştı. ''Bana hile yapıyorsunuz. Allah ağabeyime uzun ömürler versin. O bizim efendimiz, padişahımız, halifemiz. Ben kimim ki onun yanında? Allah ona uzun ömür versin.'' O zaman annesi kolunu onun omzuna dolamış, cesede doğru usul usul yürütmüş, yanına gelince de tülbenti açarak en büyük oğlunun, zalim padişahın sert çehresindeki ölüm ağarmasını göstermişti. Ağabeyinin kafuru balmumu ışıklar altında çenesi beyaz tülbentle bağlanmış ve ağarmış yüzünü görünce şehzade yumruk yemiş gibi olmuş, kendini bilmeden o uğursuz odadan dışarı doğru yürümüştü. Tam kapıdan çıkacağı sırada durmuş, kendisine bir oyun yapılıp yapılmadığını anlamak için herkesin yüzüne tek tek bakmış, geri dönüp korka korka ağabeyinin yüzünü örten tülbenti tekrar açma cesaretini göstermişti. Ancak bundan sonra dünyalar zalimi ağabeyinin ölümüne tam olarak inanmış ve o anda gelen bir nöbetle zangır zangır titreyerek iki kardeşiyle birlikte boğulmak üzere getirilip boğazına cellat kemendi geçirilen uğursuz odada ve idam hükmünü veren padişah ağabeyinin ölü bedenin yanında tahta geçişinin, her şeyin tek ve mutlak sahibi hakimi oluşunun ayırdına varabilmişti. Saray erkanı teker teker önünden geçiyor ve "Bismillah padişahım" diye yeri öpüyordu. Artık taht, taç ve koca imparatorluk onundu. Milyonlarca insanın hayatlarının, bedenlerinin ve ruhlarının tek sahibiydi. Allah'ın yeryüzündeki gölgesi ve cihana yayılmış milyarlarca Müslümanın halifesiydi. Doğu Roma topraklarının, Mısır'ın, Macaristan'ın, Mezopotamya ve Mekke'nin, Cezayir'in, Fas'ın, Tunus'un, Elen toprağının İskender'iydi. Halife Hazreti Ömer'in imamesini getirdiler. Bu imameyi halife 1000 yıl önce kendi mübarek eliyle sarmıştı ve 1000 yıldan beri açılmadan öylece ilk sarıldığı günkü gibi duruyor ve kutsal emanetler arasında saklanıyordu. Şehzade başından sarığını çıkardı. Heyecandan tir tir titreyerek Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'in dokunmuş olduğu kutsal halife imamesini giydi ve o anda zehirli bir engerek gibi yüreğine çöreklenip kalmış olan ve boğazını tıkayan kuşku ve korkuların birer birer yok olup gittiğini sezinledi. Münadiler İstanbul'un dört bir yanına dağılıp taht ve devletin onun olduğunu ilan edecek, 3 şerefeli minarelerden onun adına ezanlar okunacak, 3 tuğlu imparatorluk bayrağı onun isminin şerefiyle dikilecek, Tuna boylarından Nil nehrine kadar dünyaya yayılmış olan tebaası onun tahta çıkışı onuruna şölenler yapacak ve düşmanın yüreğine korku salan kudretli ordusunun leventleri padişahım çok yaşa haykırışlarıyla yeri göğü inletecek, mehterhaneler onun için vuracak, kuyumcular onun tuğrasını taşıyan altın ve gümüş paralar kesecek, dünyanın bütün kralları ona elçileriyle hediyeler gönderecekti. Şimdi yıllardır kendisi için bir mezara dönmüş olan saray, aksakallı vezirleri, Şeyhülislam'ı, alimleri, paşalarıyla önünde birer birer secdeye varıyordu. O zaman saray koridorlarında çınlayan müthiş bir kahkahayla yüreğine kök salmış olan karanlık zehirli tortuları içinden söküp attı ve hepimizi tek tek süzerek kanımızı donduran şu cümleyi söyledi. İlk önce hanginizi katletsem acaba? El. İçime bir şeyi eksik ya da yanlış yapmış olmanın o yürek ezici duygusu yerleşmişti. Nerede ne hata yaptığımı bilemiyordum. Osmanlı Sarayı'nın bahtla ölüm arasında gidip gelen kanlı sargacında yıllarımı geçirdiğim için kelleyi verecek bir hata yapmadığımın farkındaydım. Dikkatli davranmak ve fısıltılardan, yapraklar arasında gezinen rüzgardan, bakışlardan anlam çıkarmak uzun yaşamamı sağlayan en önemli alışkanlıktı. Yine de öyle tehlikeli olmasa bile unuttuğum bir şeyler vardı. Hayallerin sisli dünyası içinde gezinirken nasıl oldu bilmem, aklım gülbedende düğümlendi kaldı. Allah'ın övüp de yarattığı bu nazenin güzelin hücrede çile doldurmak zorunda kalışı vicdanların kabul edemeyeceği bir haksızlıktı. Hiçbir günahı yoktu ki onun. Ne yapıyor, günlerini nasıl geçiriyordu? Gece gündüz padişahın ağlamalarını, inlemelerini dinleyerek yaşamak kolay olmasa gerekti. Hem padişah bu güzel pirinin değerini de bilmezdi ki, onun aklı şişman gözdesindeydi. Gülbedenin baş ağrıları artmış olmalıydı. Fare gömleği dikemediğine göre sürekli baş ağrıyor diye düşünürken neyi unuttuğumu anladım. Gülbedenle konuşmak için bir bahanem vardı. Ona fare gömleği dikmesi için bez götürecektim. Hemen harekete geçtim ve birkaç arşın mermer şahi bezini kıvırarak çinili odadaki deliğin başına gittim. Padişahıma seslendim. Efendim bütün gün beni beklemiş olmalıydı. Sesimi duyar duymaz deliğin yanına geldi ve hiçbir şey söylemeden elini delikten dışarı uzattı. Orta parmağında murassa yüzük taşıyan o kemikli eli görür görmez yüreğim buz kesildi. Ağustos ayının kar serpintili garip rüzgarından daha üşütücü bir rüzgar esti içimde. Çünkü efendimin eli mezardan çıkmış gibiydi. Bu kadar ölüme yakın bir el görmemiştim. Kanı çekilmiş, bal mumu gibi sararmış bir eldi bu. Ne yapacağımı bilemedim ve eğilip efendimin elini öptüm. Soğuktu ve ben bir taşı öper gibi olmuştum. Padişah efendimiz elime yapıştı ve sıkmaya başladı. Bu kadar acı bir kuvveti olduğunu bilmiyordum. Sanki kaçıp kurtulmamdan korkarmış gibi sıkı sıkı tutuyordu. Bir süre böylece hiçbir şey konuşmadan kaldık. Sonra her şeyi anlatmamı istedi. Hırıltılı bir sesle konuşuyordu. Dilimin döndüğünce gördüklerimi, sezdiklerimi anlattım. Tuhaf bir duygu içindeydim. Sanki konuştuğum adam padişah değildi. Eli ve sesi hükümdara benzemiyordu. O kemikli el ve korkudan çatallaşmış ses, mezardan doğrulmaya çalışan bir yarı ölünün, aklını kaçırmış bir çılgının olabilirdi ancak. Elimi sıkı sıkı tutan ve bırakmayan bu adam, benim yoluna baş koyduğum efendim olamazdı. Önünde hep secdeye kapanırdık ve bize hitap ederken bile gözümüzü kaldırıp mübarek yüzüne bakamazdık. Ama şimdi el ele tutuşuyorduk ve o beni bırakmamak için çılgın bir kuvvetle parmaklarımı sıkıyordu. Sözlerimde bir umut ışığı aradığı belliydi. Tekrar tahta oturmanın, hükümdar olmanın rüyasını görüyor sanıyordum. Ama biraz konuşunca yanıldığımı anladım. Zavallı bir çare sadece canını kurtarmayı düşünüyordu.